Gönül Sohbetleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programı Ali Gül'den hazırlıyor. Yapımcımız Nilgün Yıldırım. Teknik Masa'da Burak Kararoğlu. Sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Ve stüdyomuzda Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gülden'le birlikteyiz. Merhaba değerli hocam, hoş geldiniz.
Merhaba, sağ olun. Hayırlı cumalar. Dinleyicilerimizin cumalarını, üç aylarını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum.
İnşallah hocam. Evet, geçen hafta üç aylara bir giriş yapmıştık. Hı-hı. Regaib Kandili'ni konuşmuştuk. Dün gece de
idrak ettik.
Bugün de Recep ayının ilk günü galiba,
i̇lk günü,
değil mi
evet,
hocam? Üç aylardan bahsedeceğiz.
Koşumuz başlamış, hı-hı, oldu aslında. Belki geçen haftaki geldiğimiz noktadan itibaren konuyu biraz genişletecek olursak, hakikaten bereketli bir zaman dilimi üzerimize doğmuş oldu. Esasen insanoğluna baktığımızda insanoğlunun hayatını, biraz sadece insanoğlu değil tüm varlıklar hayatını bir zaman ve bir mekan içinde devam ettiriyorlar. Hı hı. Sonsuz varlık sadece Yüce Rabbimiz. Yani her şey fani olacak, her şey yok olacak. Bir tek baki kalacağın Cenab-ı Hak olacağı kitabımızda bize haber veriliyor. İşte bu sonlu varlıklar hayatlarını zaman ve mekanla kayıtlı olarak devam ettiriyorlar. Mekanla kayıtlı olarak devam ettiriyorlar. Bu anlamda mekanlar birbirinden farklılık arz ediyor. Yani işte Kabe'nin bulunduğu noktayla sair noktaları biz birbirinden ayırıyoruz. Mabetin içiyle dışını birbirinden ayırıyoruz. Evimizin misafirhanesiyle evimizin lavabosunu birbirinden ayırıyoruz. Mekansal anlamda ayırıyoruz. Bu ayrılışlar o mekanlardaki vuku bulan bazen olaylara tekabül ediyor. Bazen o mekan üzerinde Cenab-ı Hakk'ın atfettiği özel öneme dayalı olarak yapılıyor. Zaman açısından da bu böyle. Yani biz esasen sıkıştırılmış bir zaman süreci içerisine girdik. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda mekanlar bazen, daha doğrusu zamanlar bazen noktasal olarak işaretlenmiş. Bazen biraz alan biraz daha geniş tutularak dikkatimize sunulmuş. Bazen de Hazreti Peygamber'in sözleriyle bu ayetlerdeki işaretler bizim dikkatimizi biraz daha genişletilerek sunulmuş. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda yine Cenab-ı Hakk'ın geceye yemin ettiğini görürüz. Duhaya yemin ettiğini görürüz. Gecenin bir bölümünü işaret eder, güneşe yemin eder ki zamanın dönüşüm açısından önemli bir araçtır güneş. Asra yemin eder. Yani müstakil sure vardır bu konuda. Dolayısıyla bu yeminlerin zaman kullanımı konusunda bizim bir dikkatimizin çekildiği anlamına gelir. Konumuz 3 aylar, 3 aylara girdik. 3 aylar tabii bizim için ne ifade ediyor dendiğinde bir defa Recep ayına girmiş olduk. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak 12 aydan bahseder. Şu anda bizim de kullandığımız, bizim de zaten insanoğlunu yıl diye tabir ettiği süreci taksim eden 12 ay vardır. O 12 aya işaret ederken o 12 ayın 4'ünü haram ay olarak vurgular. Bu haram olma ölçüsünün geçmiş ümmetlerden de var olan bir bilinç ve dikkat üzerinden bize anlatır. Ve o haram aylar içerisinde 3 tanesi birbirini takip eden aylardır. Zilkade, Zilhicce, Muharrem. Recep ayı ise o üçünden ayrılan tek aylar pozisyonundadır. Bu birbirini takip eden aylara sert diye ifade edilir. Birbirini takip eden aylar. Recep'e gelince fert diye ifade edilir. Tek aydır. Yani haram ayların diğerlerinden ayrılmış olan dilimidir Recep ayı. Bu yönüyle Recep ayı kendi içinde önemlidir. Recep aynı zamanda kendinden sonra gelecek Şaban ayı açısından bir girizgahtır. Daha da ötesinde hem Recep hem Şaban Ramazan'ın habercisi olmaları bakımından önem arz eder. O bakımdan Recep ayı içerisinde işte biz Recep ayının girişini dün itibariyle Regaib Kandili ile, yani Cenab-ı Hakk'ın atiyesinin, affının, bağışının, rahmetinin bir kullarına dönük bir dikkat çekişi zaman dilimi olarak hep beraber girmiş olduk. Ve şimdi bunun bu bollukla giriş bizi İyi değerlendirenler açısından, bir önceki sohbetimizde şuna vurgu yapmıştık. Belki dinleyicilerimiz hatırlayabilirler. Dedik ki, Efendimizin ameller açısından baktığımızda Recep ayı duanın, zikrin, tefekkürün öne çıktığı bir ay. Yani bir dil eğitiminin öncelendiği, evet. Yani dilden dışarıya yansıyan kötü sözlerin ve dille planlanan kötü işlerin son bulduğu, son verildiği, son verilmesi gerektiği daha doğrusu. Bu yönden bize bir mesaj aktarılan bir fiili olarak karşımıza çıkmıştı dedik. Ve dolayısıyla biz işte bu Rabbimizin önümüze açtığı, bize sunduğu ikram ve ihsanının bollaştığı, kullarına rahmet nazarıyla bakmasının diğer zaman dilimlerinden bir farklılık arz ettiği bu zaman diliminde biz aslında miraca doğru bir seyir içerisindeyiz. Çünkü bu ayın 27. gecesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Rabbimizin katına yükselme ikramının ve ihsanının bulunduğu bir zaman dilimidir. Yani Miraç kandilini idrak edeceğiz biz bu ayın 27. gecesi. Dolayısıyla böyle bir yükseliş basamağının ilk noktasına gelmiş olduk. Biz bu süreci işte dilimize sahip çıkarak, sözümüze sahip çıkaracak, ibadetimizi, taatimizi, kulluğumuzu, beşeri münasebetlerdeki hayır ve hasenatımızı, salih amel diye bir önceki sohbetlerimizde bahsedip çerçevesini çok geniş tuttuğumuz o salih amel alanındaki iyiliklerimizle biz aslında miraca hazır hale geleceğiz. Miraca hazır hale geleceğiz ki o noktadan itibaren bizim namazlarımız da Hazreti Peygamber'in Miraç'ta alıp bize ikram ettiği şekle dönüşecek. Hazreti Peygamber Rabbimizin katına yükselmek şeklinde yaşadığı tecrübeyi biz kıldığımız namazla yakalayacağız. Çünkü hakikaten namaz öyle bir ibadet ki namazın sonu çok ilginçtir. Biz şimdi namazı kılarız kıyamıyla, rükûsuyla, secdesiyle. Tahiyyat otururuz. Tahiyyatta Cenab-ı Hak bize bir böyle bir üçlü önümüze kapı açar. Tahiyyatta biz Rabbimizle konuşuruz adeta. Yani ona bir tahiyyatta bulunuruz. Eksikliklerden uzak tutarız. Hazreti Peygamber'in zaten Rabbimizle görüşmesindeki konuşması olarak aktarılır tahiyyat bize. Et-tahiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat ifadesinin Hazreti Peygamber'den Rabbimize yönelen bir tazim ifadesi olarak yansıdığı, Rabbimizden Peygamberimize dönüşüm olarak Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü diye selamı Peygamberimize yöneltip Rabbimizin rahmetinin ve bereketinin peygamberimize ve onu takip eden Müslümanlara olacağına dönük karşı bir cevaptan bahsedilir. Bunu duyan meleklerin de şehadetle mukabele ettikleri ifade edilir. Ve tahiyyatın birinci bölümü Rabbimizle olan irtibata işaret eder. İkinci bölümü Hazreti Peygamber ve Hazreti İbrahim ailesine yani peygamberiyeti temsil edenlerin öncelenmesi dikkatimize sunulur. Bu ailelere bize salavat getirtilir. Onlara övgü yaptırılır. Bir üçüncü basamağa geçilir. Orada da anne baba hatırlandırılır. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve gina azabennar. Rabbena firli ve li valideyye ve lil müminin. Şimdi Rabbimiz hatırlandı. Bize Rabbimizi tanıtan peygamberler hatırlandı. Arkasından hem dünya hem ahirette iyilik istettirildi. Ve ondan sonra sıra bize geldi, kendi nefsimize geldi. Rabbena firli dedirtildi. Ondan sonra bir basamak daha öte taşındık. Çünkü nefsimizden sonra önceleyeceğimiz kişi bizim anne babalarımızdır. Onlar hatırlandı. Arkasından velil müminin dedirtildi. Bütün müminler. Şimdi bu aslında çok geniş bir açıdır. Bu yönüyledir. Ama 3 aylara girdiğimizde biz burada aslında çok büyük bir fırsat dilimini yakalamış olduk. Şimdi şöyle bir anlatım vardır. Bir örnekle belki konumuzu kafamızda oturması bakımından genişletilmesi anlamında vermiş olalım. Söylenir ki bir bölgede, bir semtte, bir mahalle, bir köyde fark etmez. Bir fakir, bir miskin insandan bahsedilir. Bu fakir evinin önüne her sabah çıkar. Altında da bir tane bir kutu vardır. Ağzı kapalı bir kutu vardır. O kutu sabah çıkar, kutunun üzerine oturur. Yoldan geçen insanlardan ister ihtiyacının giderilmesi. Çünkü miskin birisidir. Mahalleli de köylü de bunu bilmektedir. Her gün bir kişi bunun günlük ihtiyacını giderecek kadar ona ikramda, ihsanda bulunmaktadır. Günler böyle geçmektedir. Günlerin birisinde bir hali vakti yerinde olan, bu dilenciyi de tanımayan, dilencinin de kendisini tanımadığı bir insan gelir sokağın başından. Tabii dilencinin dikkatini çeker, kılık kıyafeti ve görüntüsüne bakınca bu zengin birisine benziyor. Bundan bir talepte bulunayım da biraz fazla bana ikram ve ihsanda bulunsun beklentisine girer. Tam o zengin gelince elini açar, işte yardım talebini iletir. Tabii bu dilenciyi otururken gören, karşıdan gelen de onun da dikkatini çekmiştir bu kişi. Böyle dikkatli bir şekilde ona bakarak gelir. Altındaki sandığa gözü takılır. O kilitli sandığa. Hiçbir ikram ve ihsanda bulunmadan hiç altındaki sandığa baktın mı der dilenciye. Sadece geçer gider. Tabii şimdi bir beklenti içine girmişti dilenci. Tek beklentisi karşılanmadı. Evet. Ama bu kişiden de büyük bir beklenti vardı. O da dedi ki sandığa hiç baktın mı? Dikkatini çeker bunun bu uyarısı geçen kişinin. O geçtikten sonra eline keserini şeyini alır. Anahtarını alır, bulamaz. Bulamayınca kilidi kırar. Bir açar bakar ki sandığın içerisinde hakikaten ona bir ömür yetecek altın vardır. Yani yıllardır altının üstünde oturmaktadır. İnsanlardan bir talepte, bir dilekle günlük bir ihtiyacını gidermektedir bu kişi. Aslında bizim hayatımızdaki bütün isteklerimiz, taleplerimiz, beklentilerimiz okunduğunda iş buralarda saklı olduğunu görürüz. Biz istemeyi nasıl yapacağımız, nereden isteyeceğimiz konusunda kafamız çok karıştı. Evet. Yani çağımız insanın kafası çok karıştı. Cenab-ı Hak bize 3 aylarla, mübarek zaman dilimleriyle, böyle farklı fırsat dilimleriyle bize aslında şu mesajı veriyor. Ey kullarım bana dönün. Benden istemeye başlayın. Yani esasen sizin elinde var olduğunu zannettiğiniz, size vereceğini zannettiğiniz, sizin farklı beklentilere gidip bir işimi görse, bir bana verse, bir bana destek çıksa diye beklenti içinde gördükleriniz de aslında muhtaç kimseler. Hı hı. Hepsine veren benim. Benim kapıya gelin uyarısını bize aslında 3 aylar bu anlamda bir dikkat çekiş yapar. Aslında bir hazine üzerinde oturduğumuzu ve bu hazinenin kapağını açma noktasında kafamızın karışık olduğunu, bu karışıklığı gidermemiz istenir bizden. Yani regaibin anlamı da budur, miracın anlamı da budur, Ramazan'ın anlamı da budur. Kulları tekrar geldikleri kaynağa dönük bir dikkat çekme meselesidir. Çünkü biz biliyoruz ki geldiğimiz yer bellidir, adresimiz bellidir ve gideceğimiz yerde. Geçmiş sohbetlerimizde bu hususlara vurgu yaptık diye hatırlıyorum. Çünkü biz bu dikkat kaybıyla beraber esasen muhtaç olana yöneliyoruz. Muhtaç olandan istiyoruz. Gerçek verenden dikkatimizi kaçırıyoruz. İşte o dikkat kaçırmanın bizim yeniden bir hazineye dönüş anlamında bir fırsat iklimine doğru ilerlemiş olduğumuzu biz izleyicilerimize hatırlatmış olalım. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu zaman dilimlerini idrak ederken Recep ayı anlamında geçenki sohbetimizde de vurgu yaptık bu hususa bir dil eğitimini öncelediğini gördük. Onun hayatını şöyle incesinden arkadaşlarının bize aktardığı bilgiler muvacihesinde okuduğumuzda Şaban ayına doğru seyahat ettiğimiz süreç içerisinde bir ibadet eğitimini öncelediğini görüyoruz. Orucunu çoğalttığını. Tabii burada şu noktanın dikkatten kaçırılmaması gerekiyor. Bu mevsimlerde yapılan iş ve işlemler bizim normal kulluk görevlerimizin üzerine ekstra koymamız gereken güzellikleri ifade ediyor. Yani bu mevsimdeki dikkat çekişlerimiz hep ekstraya dönüktür. Hani bizim onu din dilinde nafile diyoruz. Evet. Yani nevafil cinsinden fazla olan cinsten yapacağımız iş ve işlemleri. Bu ister dua olsun, bu ister zikir olsun, bu dilimize sahip çıkma anlamında olsun ve ibadetimizi çoğaltma anlamında olsun. Bu yapacağımız vurgular, yani şu, 3 aylar öncesindeki hareketimizle 3 aylar içerisindeki hareketimizi bir mukayese ettiğimizde farklı neler var? Hmm. Onları görme meselesi. Yani muhasebe diyoruz ya, zaten muhasebe dediğimiz şey de budur. Yani biraz Rabbimize dönmeden önce, döndüğümüzde ne yapacağız, nasıl dönüş yapacağız meselesi üzerinde biraz kafa yormadır. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu Zer'le arasında geçen bir konuşma bize aktarılır. Bir gün Ebu Zer'e peygamberimiz buyurur ki, ya Ebu Zer, sen yolculuğa çıktığında hazırlık yapar mısın der. Allah ve Resulü daha iyi bilir der. Çünkü peygamberimizin arkadaşlarının bu bir ahlakıdır. Bildikleri konuda bile peygamberimizden bir sual işittiklerinde o sorulan sualin esasen cevabının soranda saklı olduğunu ifade etmek için Allah ve Resulü daha iyi bilir şeklinde hep karşılık vermişlerdir. O adabı muhafaza etmişlerdir. Onu dedikten sonra peygamberimiz şöyle bir açılım yapar. Kıyametin dehşeti için oruç tutulmasını tavsiye eder peygamberimiz. Yani nafile oruçlarda bir çoğaltılmayı. Çünkü hakikaten kıyamet insanlık için zor bir süreçtir. Kur'an ayetlerine baktığınızda kıyametin hakikaten düşünsenize bütün dengenin bozulduğu bir süreç. Yani Allah vermesin bir deprem oluyor da insanların bağırışları, çağrışları, tabii, o görüntüye yansıyan görüntüler, zaman zaman işte o deprem anları kameralara falan alındığı durumlar oluyor. Televizyonlarımızda seyrediyoruz. İnsanların nasıl bir koşuşturmaca ve korkuya kapıldıklarına gözümüzle şahit oluyoruz ki onu yaşayan artık hangi boyutta yaşıyor, onu yaşayanlara sormak lazım. Allah tattırmasın işte bir... Marmara depremi oldu da memleketimizde çok büyük yıkımlara sebep oldu. İşte onun bütün dünyada vuku bulacak bir yıkım üzerinden okunduğunda insanda var olacak dehşeti, korkuyu okumak herhalde zor olsa gerek. Hı. İşte oraya vurgu yaparken Hazreti Peygamber onu azaltmanın, o korkunun azaltmanın bir ilacı olarak orucu öneriyor. İlginçtir. Yani tutulan orucun bu yöndeki korkuları izale edecek bir rolüne dikkat çekiyor. Gece kalkıp kılınacak bir namazın kabirde yaşanacak sıkıntıların çözümü, ilacı olarak öneriliyor Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam tarafından. Kabir de zor bir süreç. Düşünsenize, yani Hazreti Adem'den bugüne kadar gelen insanlar halen kabir hayatındalar.
Evet.
Kıyamet dediğimiz varlığın son bulacağı ana kadar gidecek bütün insanların yaşadıkları o tecrübe kabir tecrübesi olacak. Ve kıyamet başladıktan sonraki süreç adeta yeni başlamış ve kesintisiz bir sürece dönüşecek. Şimdi buradaki rahatlığın ölçüsü olarak da gece Rab'le kurulacak ilişkiye dikkat çekiyor peygamberimiz. Yani gecenin bir bölümünde bu illa kılınacak namaz değil. Allah bilinç ve şuurunun yakalanması meselesidir. Ya Rabbi, ben seninle beraberim, seni biliyorum, sana sığınıyorum. Ben çünkü senden geldim. Hı hı. Yani senin verdiğin hayatla yaşıyorum. Ben bunun farkındayım. Evet. Hani aklımda deme bilincidir, bilincidir bu. Dolayısıyla böyle bir bilinç Kur'an'da çok farklı örneklerle de bizim dikkatimize sunulur. İlla en yeşâ Allah ifadesi kullanılır. Allah dilerse, Allah müsaade edirse, Allah fırsat verirse ya da Allah'ı hesaba kattınız mı sorularıyla bu karşılık bulur. Allah'ı hesaptan çıkarmamak lazım. Yani burada kural koyucuyu hesaba katarak oyunda yer almak gerekiyor. Hani bugün insanlar dünyevi kendi koydukları kurallara riayette çok dikkatliler. Futbolcular sahaya çıkar, oyun oynarlar. Futbolun kurallarının içinde hareket etmeyi öncelerler. Basketbolcu sahaya çıkar, basketbol oynar. Basketbol oyununu icat edenlerin koyduğu kurallar çerçevesinde oynamak için elinden geleni yaparlar. Niye? O oyunu icat eden o kuralı koymuştur. Hı-hı. O kurala riayet etmediğinizde ya atılırsınız, ya oyunun dışında kalırsınız, ya da men edilirsiniz. Hı-hı. Kural böyledir. Şimdi varlığı yaratan Rabbül Alemin, rızkı veren o, yaşatan o, nefes aldıran o. Ve bunu aslında biz biliyoruz. Yani şu oyunun dışında başka bir oyun kurgulama hakkımız olmadığını hepimiz biliyoruz.
Yani oyundan atılma da yok hocam. Yani en kötü oyunda tarafı da bu.
Yani yeni bir saha çekme, yeni bir saha seçme imkanımız yok, da yok.
Ya bu yani, deveye gideceksin, gideceksin ya da tabii, gideceksin. Yani, başka bir yolu yok.
Başka bir alternatif yok. Evet. Bunu da idrakindeyiz. Dolayısıyla böyle bir süreç içerisinde akla, idrake, mantığa uygun olan şey... daha doğrusu insaniyete uygun olan şey, bu oyunu, oyun demeyelim de bu hayatı var edeni, bu var edenin koyduğu kuralları, bir de bu kadar sayısız nimetleri hiçbir karşılık istemeden önümüze yayan Rabbimize herhalde bir hamdimizin, bir teşekkürümüzün, ona dönük bir bilincimizin, ona evet biz bunun farkındayız ruhunu yakalayarak bir yönelişimizin asgari beklentisi olmalı. Yani bunun yakalanması isteniyor. Mesele bu. Bu niye isteniyor? Aslında bu insanın menfaatin olacak şey. Çünkü dikkat oradan kaçınca Cenab-ı Hakk'ın yerine o kadar çok aday olmak isteyenler var ki. Yani siz oradan Cenab-ı Hak'tan koptuğunuzda sizin Rab ilan edeceğiniz sayısız şeyler var. Bazen para olur bu, bazen erkek için kadın olur, kadın için erkek olur, çocuk makam olur, mevki olur, çocuk olur, rahat olur, keyif olur, film olur, o olur, bu olur. Yani nitekim insanlar sonu bugün yok, kendi kavramlarında Tanrı ifadesini birbirlerine atfediyorlar. Tanrı gibi kadın diyor, Tanrı gibi erkek diyor. Yani kavram oturtturması açısından kullanıyorum kafamızda şekillensin için. Yani insanlar kendilerine Tanrı buluyorlar. Ama bir tane Allah'ımız var. Tüm varlığın bir Allah'ı var. Bütün varlığı yaratan. Mesele işte üç aylar bizi böyle bir bilince doğru yönlendirmesi gerekiyor. Bunu yakalamaya doğru. Buna dönük fırsatlar, ikramlar, ihsanlar çoğalıyor. Bu adeta her birisi bir köşeye yerleştirilmiş şöyle tam dönemeç noktalarındaki yönlendirici levhalar gibi düşünelim. Yani tam kilit bir noktaya geldiniz, önünüze iyi bir levha, iyi bir ışık çıktı, şu tarafa doğru gidin diyor. İşte aslında Kadir gecesi de bu böyledir, Miraç gecesi de böyledir, Berat gecesi de böyledir. Her hafta üzerimize gelen cuma gecesi de böyledir. Her gün yaşadığımız günün sonuna doğru gelen asır vakti böyledir. Her gece yattığımızda son üçte birine doğru seyahat ettiğimiz, Efendimizin müjde verdiği, gecenin son üçte birlik bölümünde Rabbül Alemin dünya semasına nazar eder. Yok mu ki isteyen ona vereyim, yok mu ki dua eden karşılığını ihsan edeyim, yok mu ki tevbe eden günahlarını affedeyim diye bu her gün tekerrür eder diyor Peygamberimiz. Bunlar ediyor da biz neredeyiz? O durumda biz hangi pozisyondayız? İsteyen durumunda mıyız? Gaflet eden durumunda mıyız? Gibi. Yani biraz bu şeyi bunun üzerinden okumak. İşte dün mesela Regaib Kandili idrak ettik. Acaba biz neredeydik, hangi haldeydik? Yani isteyen durumunda mı olduk, gaflet eden durumunda mı olduk? Tevbe eden durumunda mı olduk, günaha dalan durumunda mı olduk? Aslında hep buralar ayrılma noktaları. Yani hayatımızda hep bir tercih yapıyoruz. Yani gün üzerimize doğuya yatağımızdan kalkıyoruz. O andan itibaren tercihler başlıyor. Neyi tercih ediyoruz? Yani tercih ettiğimizi neye göre yapıyoruz? Yani tercih ettiğimiz şeyi bize tercih ettiren saik nedir? Değil mi? Yani mesele burada saklı. İşte bu tercihlerde bizim kitabımız, bizim peygamberimiz Allah'ın gör dediği yerden görmeyi, Allah'ın bak dediği yerden bakmayı, Allah'ın oku dediği, hayatı oku dediği yerden okuyabilme bilincini bizde oluşturmak hedefleniyor. Mesele burada saklı. Yani bunu yakaladığımız an illa her zaman namaz kılıyor olmamız gerekmiyor. Yani farz namazlar dışında söylüyorum. İlla oruçlu halde olmamız gerekmiyor. Aslında orucun da bizi götürdüğü yer orası. Namazın da bizi götürdüğü yer orası. Bunlar her birinin şu beden atında, şu beden kullandığımız bedende, onu hani bir at gibi tabir edecek olursak, çünkü esasen bizi biz yapan bu beden değil. Bu bedenin üzerinde bizi temsil eden bir ruhumuz var. Cenab-ı Hak'tan gelen bir yönümüz var. Meleklerin üfleyip bizi hayatiyet kazandırdığı nokta var. O noktayı biz bu bedenle ifade ediyoruz. Yani sen, ben dediğimiz Ahmet, Mehmet, Hatice, Fatma dediğimiz şeyler bu beden üzerindeki yaptığımız okumalardır. İşte bu bedende bu dünyanın varlığı. Bu dünyada besleniyor. Bu dünyanın maddesinden oluşmuş. Ve bu dünyada bırakıp gideceğimiz şey aynı zamanda. Aynı zamanda emanetimiz. Aynı zamanda şahitlerimiz. Yani o yüzden Kur'an-ı Kerim'de o gün elleriniz, ayaklarınız, dilleriniz konuşur diyor. Yani siz susturulursunuz, azalar konuşmaya başlar diyor. İnsan da döner azalara sorar. Niye benim aleyhime konuşuyorsunuz? Biz dünyada beraber değil miydik? Karşı cevabı nasıl veriyorlar? Bugün her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturuyor. Hmm. Yani bunun başka şıkkı yok. Dolayısıyla böyle bir sürece doğru gidiyoruz. Ve bu süreçte biz tercihlerimizle iyi ya da kötüyü belirliyoruz. Güzeli ya da çirkini belirliyoruz. Çalışmayı ya da tembelliği belirliyoruz. İyi sözü ya da kötü sözü belirliyoruz. Hep buralar tercihlerimiz buralarda saklı. Biz tercih ediyoruz. Tercihimizin sonuna da katlanmamız gerekiyor. Gerekiyor. Yani bunun başka tür bir şıkkı da yok. Yani bu bütün insanlık için geçerli bir ölçü. O bakımdan şunu demek istiyoruz. İyi bir süreç başladı. Hı hı. Bir fırsat iklimi önümüze doğdu. Bu fırsat iklimini ne kadar iyi değerlendirirsek Kur'an'ın doğumu gecesi olan Kadir gecesine o kadar mükemmel geliriz. Bu fırsatları o kadar güzel yakalarız.
Ve bayramımız da gerçek bayram olur.
Gerçek bayram olur. Hem dünya bayramı hem ahiret bayramı olur. Yani hazinenin üzerinde oturup da başkalarından dilenmenin bir anlamı yok. Demin hani bir örnek verdik ya.
Evet.
Hani dilenci örneği. Şu anda aslında her birimiz bir hazinede oturuyoruz. Yani o hazineyi verenin farkına vardığımız an esasen bu dünyanın çok şey istenecek bir yer olmadığını hep beraber idrak edeceğimiz. Çünkü yediklerimiz bizi tatmin etmiyor. Giydiklerimiz nihai anlamda bizi tatmin etmiyor. Bindiklerimiz bizi nihai anlamda tatmin etmiyor. Çünkü ulaşmak istediğimize ulaştığımız an yeni bir şey istemeye başlıyoruz. Hedef o olsaydı orada durmamız gerekirdi. Yani bir araba almak istiyorsun, alıyorsun. Bir müddet sonra bakıyorsun ki o araba çok sıradanlaşıyor, yeni bir arabaya başlıyorsun. Evet. Bunun ölçüsü yok, sınırı yok. Ev alıyorsun aynısı. Kıyafet alıyorsun aynısı. Eş alıyorsun aynısı. O zaman bize deniyor ki varılacak yer orası değil. Varılacak yer geldiğin yer. O geldiğin yeri unutma.
Peki hocam, ağzınıza yüreğinize sağlık. Değerli dinleyenler, Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gülden'le birlikteydik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Gönül Sohbetleri.